Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememizde sizin için seçtiğimiz bir metin var. Avukat Özcan Pehlivanoğlu'nun direnç cephesi kurma çağrısı üzerine.
Evet.
Görevimiz oldukça net. Bu çağrının arkasındaki sebepleri, metnin sunduğu çözüm yollarını ve yazarın o vurguladığı aciliyet hissini anlamak.
Hı.
Amacımız sadece metinde ne dendiğini size aktarmak, herhangi bir yorum katmadan.
Aynen öyle. Bu metin yazarın milliyetsever, vatansever, yurtsever dediği kesimlere yönelik bir çağrı aslında. Türkiye'nin yazarın gözüyle karşılaştığı ciddi sorunlar var diyor ve bunlara karşı birleşin diyor.
De ki,
biz de şimdi bu ifadelere, metnin kendi argümanlarına odaklanacağız.
Tamam, o zaman başlayalım. Yazar, Türkiye'nin ve Türk milletinin tuzaklarla dolu çetrefilli yollardan geçtiğini söylüyor. Bayağı ciddi bir giriş.
Evet, evet.
Peki bu endişelerin kökeninde ne var metne göre? Hangi konular öne çıkıyor?
Şöyle, birkaç temel başlık var. Birincisi bu yeni anayasa tartışmaları. Yazarın kendi ifadesiyle bunun üzerinden Türk milletinin hükümranlık hakkının bitirilmek istendiği iddiası. Yani milletin kendi kendini yönetme hakkı diyor.
Hı hı.
İkincisi, hepimizin malumu ağır ekonomik kriz ve yoksullaşma.
Evet.
Üçüncüsü sığınmacılar meselesi. Bunun üzerinden demografik yapının değiştirildiği endişesi.
Tamam.
Dördüncü olarak terörün hani bir şekilde meşrulaştırıldığı algısı ve tehlikesi. Ve son olarak da genel bir siyasi çaresizlik, yani çözüm üretememe durumu.
Anladım. Burada ilginç bir nokta var gibi geldi bana. Yazar sanki hani bu anayasa, demografi, terör gibi konuların halkın gündeminde ekonomi kadar öncelikli olmadığını da söylüyor gibi.
Evet, tam olarak öyle.
Ama yine de bunlar can alıcı sorunlar diyor. Bu nasıl bir ayrım?
İşte bu metnin kilit noktalarından biri aslında. Yazar diyor ki evet, ekonomi cepte, yani herkesin hissettiği bir şey, ama diğerleri, yani anayasa, demografi, terör, bunlar ülkenin geleceği için çok daha temel, daha can alıcı. Ve metne göre bu sorunların varlığı, hani kamuoyu belki şu an bunu tam önceliklendirmiyor ama durum o kadar vahim ki sırf bu sorunların var olması bile şartsız ve koşulsuz bir araya gelmek için yeterli bir sebep.
Yani farkındalık olmasa bile sorunların kendisi yeterli diyor.
Aynen öyle. Birleşmeyi zorunlu kılıyor diyor adeta.
Anlıyorum. Çok net bir aciliyet çağrısı bu. Peki bu tablo karşısında metin ne öneriyor? Yani bir çıkış yolu, somut bir plan var mı?
Var, evet. İşte burası işin ilginçleştiği yer. Yazar diyor ki bu bahsettiğimiz milliyetsever, vatansever, yurtsever kesimler tüm fikri ayrılıklarını bir kenara koysun ve birleşsin.
Tamam.
Ama altını çiziyor, bu iş meşru bir zeminde demokrasi yoluyla olmalı diyor. Ve 3 adımlık bir yol haritası çiziyor.
3 adım. Oldukça net. Nedir bunlar?
Birincisi diyor ki mevcut bir siyasi partide, ki metinde açıkça Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nden bahsediliyor, kitlesel olarak örgütlenin, orada güç birliği yapın.
Tamam, ilk adım bu.
İkincisi, eğer bu ilk seçenek olmazsa, yani o partide istenen birlik sağlanamazsa, o zaman sıfırdan yeni bir siyasi oluşum kurun.
Anladım. Peki ya üçüncü adım?
Üçüncü adımda da ister ilk yolla ister ikinci yolla olsun, ortaya çıkan bu ana yapının etrafında benzer düşünen diğer tüm siyasi partileri, STK'ları, düşünce platformlarını falan hepsini bir tür milli ittifak gibi bir çatıda toplayın diyor. Yani hedef geniş bir cephe kurmak.
Peki, bütün bu çabanın sonunda ne hedefleniyor? Yani sadece bir araya gelmek mi amaç? Daha büyük resim ne?
Yo, hedef çok daha politik ve iddialı aslında. Metindeki amaç şu, ilk seçimlerde TBMM'ye en az 100'ün üzerinde, yazar nasıl ifade ediyor, milliyetsever ve vatana gönülden bağlı milletvekili göndermek.
100'ün üzerinde.
Evet, böylece hem mecliste çok güçlü bir grup oluşturmak hem de Cumhurbaşkanı'nın kim olacağını doğrudan etki etmek. Kilit rol oynamak yani.
Anladım.
Metin bunu şey olarak görüyor, mevcut durumu değiştirmenin, o oyunları bozmanın, tuzakları fırlatıp atmanın ilk adımı olarak.
Metnin sonlarına doğru Zafer Partisi'ne özel bir vurgu daha var gibi geldi bana, doğru mu?
Sanki birinci seçenek zamanla daha mı öne çıkmış?
Evet, evet. O dikkat çekici, metnin sonunda muhtemelen sonradan eklenmiş bir not gibi duran bir kısımda Zafer Partisi direkt direncin merkezi olarak tanımlanıyor.
Hmm.
Ve yeni bir örgütlenmeye ihtiyaç yoktur, hep birlikte burada toplanarak gibi bir ifade var. Bu da şunu düşündürüyor, belki yazar zamanla ilk adıma, yani Zafer Partisi'nde birleşme fikrine daha çok ağırlık vermiş olabilir.
Yani yeni parti kurmaktansa mevcut yapıda birleşmek daha acil veya pratik görülmüş olabilir.
Aynen öyle bir izlenim veriyor. Ama tüm bunların arkasındaki ana motivasyon hep aynı. Mesele parti veya particilik değil, vatan müdafaasıdır diyor Metin.
Peki, bütün bu analizi toparlarsak, bu Metin bize ne anlatıyor? Şunu anlıyoruz ki, Türkiye'deki belirli bir siyasi çevreden yükselen bir birlik çağrısı var. Bu çağrının dayandığı endişeler ve önerdiği bir strateji var.
Evet.
Tekrar altını çizelim. Biz burada sadece metindeki fikirleri, argümanları size aktarıyoruz. Herhangi bir görüşü desteklemek gibi bir amacımız yok.
Yazarın gördüğü, algıladığı ciddi ulusal tehditler olduğunu söylüyor ve buna karşı belirli bir ideolojik çizgideki ama aslında oldukça geniş tutulan gruplara acil birleşin diyor.
Hı hı.
Ve bunun içinde somut, belki zamanla netleşmiş bir siyasi yol haritası sunuyor. Metnin geneline sinen duyguysa dediğin gibi aciliyet ve vatan müdafaası güdüsü.
Bu derinlemesini incelemeyi kapatırken size üzerinde düşünecek bir soru bırakalım o zaman. Metin, milliyetsever, vatansever, yurtsever gibi ana bir eksen çiziyor ama aynı zamanda demokrat, sosyal demokrat, cumhuriyetçi, Atatürkçü, Türk solu gibi potansiyel olarak birbirinden çok farklı siyasi gelenekleri de bu direnç cephesine çağırıyor.
Evet, oldukça geniş bir yelpaze.
Peki metnin hayal ettiği bu birlik diyelim ki sağlandı. Bu kadar farklı eğilimi pratikte ortak hedefler doğrultusunda bir arada tutmanın, etkin bir şekilde yönetmenin ne gibi zorlukları olabilir sizce? Bu metnin doğrudan cevaplamadığı ama önerdiği modelin doğasında yatan bir soru işareti.